Ayrım 8, Ölüme Eş, Bernhard Eichner, sayfa 94, 14. bölüm. Blum gaz veriyor yine, başında kask var, kendine deri giysiler satın aldı, çocukları var. Tekrar tekrar hatırlatıyor bunu kendine, ölmek istemiyor, yaşamak istiyor. Kendine dikkat etmek zorunda, Uma ve Nela için. Kask bu yüzden, deri bu yüzden, yine de gaz veriyor. Hızla otobandan köprüden geçip Öts Vadisi'ne ilerliyor. Kasabaya varana dek yukarılara uzanan pek çok viraj, düşünmek için pek çok viraj var. Sadece 20 dakika sonra belki orada bulacak cevapları. Dunya'nın ona anlattığı her şeyin başlangıcı o kasabada, o otelde, 5 yıl önce, personele ayrılan binada. Biri bir şeyler biliyor olmalı, biri onun yokluğunu hissediyor olmalı. Blum hız sınırından 2 kat daha hızlı sürüyor. Tirol'un küçük bir kasabası olan Öts'ten geçiyor. Uçarcasına ilerliyor. Yol kenarında yadırgayarak başını sallayanları görmezden geliyor. Kasabayı şimşek gibi geride bırakıyor. İlerlemeli. Sölden'e gitmeli çabucak. Mark bir şey buldu. Blum bunu biliyor. Dünyanın haklı olduğunu biliyor. Hiç şüphesi yok. Üzerlerinde dini tasvirler olan sütunların yanından hızla geçiyor, kıvrılan yollar yukarıya tırmanıyor. Dunya'nın başına gelen her şey önüne seriliyor, Blum'un içine doğuyor. Olanların o yaralı kadında yarattığı korku, yılgınlık, süreceği, hiç bitmeyeceği, bir daha asla kaçamayacağı korkusu. O adamların bataklıkta debelenen herkesi öldürecekleri, her şeyi yok edivereceklerin korkusu. Neredeyse bütün gece boyunca Blum onun korkusunu dindirmeye çalıştı. Saçlarını okşadı ve onu dinledi. Dunya Mark'la konuşurken söylemediği detayları, onu gözyaşlarına boğan korkunç şeyler anlattı. Onu Blum'un kucağında uyuyakalana dek dinmeyen gözyaşlarıyla kollarına sığınmaya iten şeyleri. Korkutucu, kötü bir masal. Dunya'nın başrolünü oynadığı dehşet verici bir film. İçinde o fotoğrafçının da olduğu 5 adamı konu alan bir korku filmi. 5 adam. Fotoğrafçı, rahip, avcı, aşçı ve palyaço. Dunya onları tarif etti, hepsini. Ona yaptıklarını, her şeyi hatırlamaya çalışıyor. Blum'a yardım etmek istiyordu. Fotoğrafçının çektiği tüm resimleri teker teker anlattı. Ne kadar hevesli olduğunu, işinden, projesinden nasıl da tutkuyla söz ettiğini... Hepsi birer sanat eseriydi. Ünlü olmak istediği fotoğraflar, eşsiz görüntüler, acı üzerine kompozisyonlar. Coşkuyla bahsediyordu diğerlerine, böbürleniyor ve kudurmuşçasına sürekli fotoğraf çekiyordu. Yu'nun yüzü, Raip onu arkadan düzerken, Yu'nun çığlıkları, açık ağzı, çaresizlik ve İlene artık hiçbir şey acı vermediği için boş bakan gözleri. Ne kadar sert becerirlerse becersinler, içine ne çok girerlerse girsinler, palyaço ona ne çok vurursa vursun, yumruklarını karnına ne çok indirirse indirsin önemi yoktu. O gözlerde sadece boşluk vardı. Sadece boş bakan, bilinçsiz gözler. Adam nasıl da keyif alıyordu gördüklerinden. Fotoğrafçı dakikalarca bundan, o anların, o görüntülerin ne kadar eşsiz olduğundan söz ediyordu. Ne kadar doğal ve yapmacıksız, son derece gerçek. Dunya'yı masanın ayağına sıkıca bağlayıp ona tecavüz etti, fotoğraflarını çekti. Dunya başını yana çevirdiğinde ona vurdu. Sana bunu yaparken fotoğraf mı çekiyordu? Evet, çıplaktın yani. O sadece yüzleri çekerdi. Sadece yüzleri mi? Bundan gurur duyuyordu, bu fikirden. Böylece çok başarılı olmayı umuyordu. Sadece yüzler ha? Evet, çıplak olup olmamamız fark etmiyordu. Pornografi değil yani. Hayır, sadece acı. Pislik herif. Evet. Peki diğerleri de ona katılıyor muydu? Bundan memnunlar mıydı? Kimse bir şey demiyor muydu? Hayır, demiyordu. Hepsinin hoşuna gidiyordu. Bize yaptıkları şeyin kalıcı hale getirilmesi, yüzlerimizde görülebilecek olması, her şeyin. Kaç yaşlarındaydı? 40 yoktu. Sesi nasıldı? Yumuşak, sempatik ama sadece sesi öyleydi. Başka hiçbir şeyi değil. Başka ne diyordu? Binlerce şey. Ne? Öldüğümde fotoğrafımı çekeceğini. Ne demek istiyordu? Ne dediyse onu. Seni öldürmek mi istiyordu? Beni öldürene dek arkadan becereceğini söyledi. Sonra bir fotoğraf çekecekti. Dudaklarımın fotoğrafını. Dudaklarımı çok güzel buluyordu. Öldüğümde dudaklarımın fotoğrafını çekmek istiyordu. Beni öldürene dek becerdikten sonra dudaklarım artık kıpırdamadığında. Artık buradasın Dunya. Benden geriye hiçbir şey kalmadı. Tüm bunlar için çok üzgünüm. Ama kaçtığın, burada olduğun için de öyle mutluyum ki. Artık yapayalnız olmanın sebebi benim. Hayır, sen değilsin. Elbette benim. Onu onlar öldürdü, sen değil. Sonunda bana inanıyor musun? Evet, ve seni koruyacağım Dunya. Bloom onu kucakladı. O anda bu dünyada hiç kimsenin Dunya'dan daha çok ihtiyacı yoktu onun kollarına. Hiç kimse ondan daha çaresiz, daha yaralı değildi. Kimse ondan daha çok gözyaşı dökmüyordu. Bir anda tutamaz oldu kendi yasını. O an sadece o vardı. Kucağındaki Dunya parçalanmış, lime lime edilmiş Dunya. Dunya'nın bütün vücudu tir tir titriyordu. Her kelimesinde korku vardı. Her hatıra acı veriyordu. Bloom sıkıca sarıyordu onu. Dunya inliyordu acıdan. Derken titreye titreye uykuya daldı. Bloom motosikletin üstünde, onu bulmak zorunda, fotoğrafçıyı. O Mark'ın ölümünden sorumlu olan 5 adamdan biri. Her şeyi çözecek olan o. Mark çok yaklaşmıştı. Ölümüne sebep olacak kadar çok. Tesadüf değil dedi Dunya. Tesadüf değildi. Rover biri bundan sorumluydu. Biri infaz emri verdi. Mark ölmeliydi. Fotoğraf makineli adamın izini buldu. Binlerce kez deklanşöre basmış olan adamın. Fotoğraf çekiyor, tadını çıkarıyor. 5 yıl boyunca o dehşeti belgeliyordu. Çığlıkları sonsuza dek kağıda kazındı. Çaresizlik. Bir yerlerde bir suçun delilleri gizleniyor, bir yerlerde gizleniyor Dünya'da olmayan deliller. O dehşet Bloom'u harekete geçiriyor. Ne kadar hızlı sürerse sürsün orada. Dağ yolunda saatte 160 kilometre hızı. Kaygı duymuyor bir an bile. Sadece öfke, ölüm korkusu yok. O adamlardan korkmuyor. Yalnızca nefret ve altındaki yol var. Tekerler ve önünde uzanan, onu bekleyen her şey. Söldent, ardında bıraktığı Mark, onların Dünya'ya yaptığı her şey, o şiddet, o acizlik. Bloom onları bulacak, Bloom Rover'da kimin oturduğunu araştırıp bulacak. Soru sormaktan vazgeçmeyecek, kendini buna adayacak ve bu işin peşini asla bırakmayacak. Bloom Söldent'e giriyor, her yerde kapalı oteller, boş sokaklar. Kış aylarında kalabalıkların kaldırımlarda fink attığı yer şimdi bomboş. Bu kasaba Tirol'daki pek çok diğer turistik yer gibi sadece kışın canlanıyor. Yaz tarlalarından ve çiçeklerinden alınma. Alpenblick, Edelweiss, Bergblick, Alpenrose, Felsenek, Zirbenhof, Lerchenhof, Rosenhof ve sonra Annenhof. Teleferik asansörlerinin yanındaki park yerinin arkasında. Her şey ne kadar terk edilmiş, nasıl da hüzünlü. Burada yaşamanın hayali, kışı bekleyiş, hep yarım kalan bu hayat, kapalı dükkanlar, uyuyan bir kasaba. Bloom'a doğru yürüyerek gelen 2 kişi kaybolmuş gibi görünüyor. 2 ihtiyar yaz günü boş park yerinden geçiyor. Nasıl da çıkıyorlar basamakları? Annenhof'a, açık olan az sayıda otelden birine doğru. Her şeyin başladığı otel. Bloom motosikleti park ediyor. Holden geçip bara giriyor. Önce barmen keyifle bir bira içerken konuşacak onunla. Resmiyete girmeden belki flört edecek. Artık ne gerekirse. Bloom ancak daha fazlasını öğrendiğinde o otelden çıkacak. Otelin satılmış olduğundan fazlasını... Bloom gevezelik dedikodu peşinde, kirli çamaşırları ortaya dökmek niyetinde. Başka türlü bir şey öğrenemez insan, Mark bunu hep söylerdi. Yüzünde bir tebessümle oturuyor ve sipariş veriyor, barda, tek başına. Otelde yalnız olduğu hissine kapılıyor neredeyse. Barmen bardakları parlatıyor. Bloom'la geçmiş hakkında konuşmak dışında yapacak hiçbir işi yok. Bir bira lütfen.
Büyük mü olsun?
Kesinlikle.
Uzun yoldan mı?
Küçük bir tur sadece.
Burası güzel değil mi?
Güzel mi buluyorsunuz?
Siz bulmuyor musunuz?
Hayır.
O zaman neden buradasınız?
Siz neden buradasınız? Aksanınıza bakılırsa Doğu Almanya'dansınız. Buraya çok yakın olduğu kesinlikle söylenemez.
Burada iş imkanı var. Ayrıca sizin gibi hoş hanımefendilere hizmet edebiliyorum.
Teşekkür ederim.
Rica ederim. Üstelik bir ada Doğu Almanya'dan.
Neden?
Patron Doğu Almanya'dan.
Ciddi misiniz?
Sizce kötü mü?
Aslında evet.
Neden?
Eskiden Almanlar burada müşteriydi.
Hala öyleler.
Ama şimdi onlara Almanlar hizmet ediyor.
Ne var bunda?
Lütfen beni yanlış anlamayın. Burada iş bulmanız, burada olmanız iyi bence. Sadece artık bu işi yapmak isteyen Tirolluların olmamasına şaşırdım.
İyi de eskiden de böyleydi.
Öyle miydi?
Burada Romanyalılar çalışırdı. Doğu blokundan bir sürü insan gelirdi. Tirollulara eskiden de pek rastlanmazdı buralarda.
Doğu blokundan insanlar mı gelirdi?
Evet.
Yasal yollarla mı?
Hayır.
Kaçak işçiler yani.
Otelin kapatılmasının nedenlerinden biri de bu olsa gerek.
Öyle mi?
Bilmem. Bir Doğulu ne bilebilir ki? Ben o zamanlar burada bile değildim.
Doğulular iyidir.
Şu anda bunu sadece sizi yabancı düşmanı olarak görmemem için söylüyorsunuz.
Doğru.
Espritüelsiniz.
Öyle miyim?
Ve oldukça iyi görünüyorsunuz.
Bir müşteriyle flört ediyorsunuz.
Başka ne lüksüm var ki? Lütfen bu zavallı Doğulu'yu bağışlayın.
Sorun değil.
Teşekkür ederim bu güzel tebessüm içinde.
Ne zamandır buradasınız?
3 yıldır.
Öyleyse eski patronun yanında çalışmadınız.
Hayır, bu binadaki hiç kimse çalışmadı. Tüm çalışanları değiştirdiler. Muhtemelen kimse onun dümen suyunda gitmek istemedi.
Üzüldüm. 5 yıl önce burada çalışmış biriyle mutlaka konuşmam gerekiyordu.
Neden?
O zamanlar bir barmene aşıktım. Ancak bunu çok geç fark ettim ve şimdi onu nerede bulabileceğimi bilmiyorum.
Ne kadar romantik.
Evet öyle. Belki siz bana yardımcı olabilirsiniz değil mi? Kim bir şeyler biliyor olabilir? Bu yörenin yerlilerinden burada çalışmış olan var mı? O zamanlar burada çalışanları tanıyan biri mutlaka vardır.
Açıkçası otel bir gecede boşaltıldı. Personelin 1/4'ü kayıtlı değildi. Eski patron tüm bunları pek ciddiye almadı.
Şimdi eyalet hükümeti üyesi.
Duydum ama tam zamanında köşeyi döndü. Doğu Almanya'dan bir yatırımcı fırsatı değerlendirdi. Her şey yıldırım gibi olup bitti. Sanırım bu Schönborn burada kalmasını olanaksız kılacak kadar çok pisliğe bulaşmıştı. Hatta mümkün olsa büyük ihtimalle hapse atarlardı onu. Ama paçayı kurtardı.
Bunlar kasabada anlatılanlar değil mi?
Öyle.
Peki başka?
Kayda değer bir şey yok. Hepsi zırva. Buradaki eski kapıcının yaydıkları. Schönborn'dan hoşlanmaz. Bu yüzden onun hakkında demediğini bırakmaz. Üstelik adamcağız biraz fazla içer. Dolayısıyla haklı olarak kimse ona inanmaz. Hepsi zırva. Bu nedenle sessiz kalmayı tercih ediyor ve gerçeklerin dışındakilerle ilgilenmiyorum.
Ne anlattı ki?
Hiçbir fikrim yok. Bunu kendisine sormalısınız. Ama dikkatli olun, adam biraz kafadan kontak.
Öyle mi diyorlar?
Eskiden buraya benim barıma sık sık gelirdi, onu bizzat tanıdım. Naralar atıp dururdu burada. Berbat hayatından Schönborn'u sorumlu tutardı. Ona kalsaymış oteli bir güzel idare edermiş. İyi adam ama biraz megaloman.
Onunla konuşmayı çok isterim.
Muhtemelen vaktinizi boşa harcamış olursunuz. Bir zamanlar erkek arkadaşınızın nerede olduğuna dair bir fikri vardıysa bile şimdiye çoktan unutmuştur.
Yine de denemeye değer değil mi?
Şimdi beni burada tek başıma bırakıp gideceksiniz değmez.
Üzgünüm canım.
Çok kötüsünüz. Beni burada böylece bırakıp gidemezsiniz.
Bloom gülümseyerek oturduğu yerden kalkıyor, barmene yolu sorup oradan çıkıyor. Otelin etrafına, personel binasına, her şeye uzun uzun bakıyor. Üç insanın kimsecikler görmeden gecenin ortasında bir arabaya bindirilişini hayal ediyor. Cennetten adam kaçırma, cennetten cehenneme ve Bloom o cehennemin nerede olduğunu bulacak. Motosiklete binip yola koyuluyor. 15. Bölüm. Birinci katta bir oda, her yer dökülüyor. Güç bela buldu girişi. Binanın etrafı çöp yığınlarıyla dolu. Çökmek üzere olan dışarıdaki merdivenden yukarıya çıkıyor ve kapıyı tıklatıyor. Işık yanıyor içeride, onu duyabiliyor. Buna rağmen adamın kapıya gelmesi biraz zaman alıyor. Bloom'un kaybedecek hiçbir şeyi yok, merak ediyor. Bu adamın söyleyecek neyi var, bilmek istiyor. Ne olursa olsun kırışık eller, sert içki, her yerde şeytani yüzler eli boş dönmekten iyidir. Adı Sebastian Hackspiel. Bloom karşısına eski yırtık pırtık bir koltuğa oturuyor. Odada ilerlerken iğrenmemek, bir an önce adamın ona gösterdiği yere oturmak için zorladı kendini.
Bana Hackspiel de.
Bloom'un ondan ne istediği sorusu üzerinde pek durmadı. Sadece kapıyı açtı ve Bloom onu koridor boyunca en dipteki odaya kadar takip etti. Bloom meslek hayatı boyunca pek çok şey gördü. Merhumları alıp götürmek için yüzlerce evde bulundu. Önceden uyarılmadığından defalarca özel odalara dalıverdi. Başka insanların yaşamını pek çok kez olduğu gibi gördü. Ama Sebastian Hackspiel'in ona sunduğu bu yürek hoplatan manzaranın eşi benzeri yoktu. Bu bina, bu oda, duvarlardaki maskeler, elinde bir oymacı bıçağıyla bu kırış kırış acınası adam. Her yerde talaş, boya tekneleri, fırçalar, bıçaklar, odun parçaları, sigara izmaritleri ve şişeler, bira ve sert alkollü içkiler. Bir tane ister misin diye soruyor. Bloom gülümsüyor ve evet diyor. Hiç duraksamadan bardağı başına dikiveriyor ve onun bardağı tekrar dolduruşunu seyrediyor.
Bir şeytan yüzünden geldin değil mi?
Hayır.
O zaman şansına küs küçük hanım, ben sadece şeytan maskesi yapıyorum.
Sizinle Annenhof hakkında konuşmak istiyorum.
İyi bir şeytan hakiki olandır. İyi, ardına dek açık bir ağız, muntazam bir dil ve doğru dürüst boynuzlar. Kusursuz bir şeytan kalıcı olur.
Çalışmalarınızı beğeniyorum.
Onlar çalışma değil, şeytan.
Şeytanlarınızı beğeniyorum.
Sen demelisin.
Şeytanlarını beğeniyorum.
Bunlar iyi şeytanlar, el işi, anlarsın ya. Sevgim olduğu gibi onların içinde. Her şeytanda tüm kalbim.
Görünüyor.
İyi kız.
Şerefe.
Demek Annenhof hakkında konuşmak istiyorsun, neden?
Kocam öldüğü için.
Peki Annenhof'un bunda suçu var mı?
Bir anlamda evet.
Üzüldüm kocana olan şeye, öldüğüne.
Evet.
Ne bilmek istiyorsun küçük hanım?
Her şeyi. O zamanlar otel devredilmeden önce olup biten ne varsa, kaçak çalıştırılan işçileri ve kaçak göçmenleri.
Bunu nereden biliyorsun?
Eski bir çalışan bana bundan söz etti.
Kim?
Dunya, bir Moldovalı.
Tanımıyorum. Öyle çok göçmen vardı ki personel binası tamamen o yabancılarla doluydu.
Belki hatırlarsın, hoş bir kadın. Siyah saçları, koyu renk gözleri var. Aşağı yukarı 1.60 boyunda ve odada İlena adlı bir kadınla kalıyordu. O da bir Moldovalı.
İsimlere hiç dikkat etmezdim küçük hanım. Yapacak başka işlerim vardı. Binayla ilgilenmek zorundaydım.
Ama onların kaçak olduklarını biliyordun değil mi?
Tabii ki.
Ve hiçbir şey söylemedin.
Schönborn susmamız için bize iyi para ödedi.
Size mi?
Bunu bilen herkese. Yine de tüm o masal cüceleri otelde kayıtlı işçi olarak çalıştırılsaydı, mecburen onlara ödenecek olan paradan kat kat azdı. Onlar karın tokluğuna çalışıyorlardı burada. Bizim güzel Tirolumuzda kalmalarına izin verildiği için mutluydular. Sessiz ve terbiyeliydiler. Personel binasından hiç çıkmazlardı. sen onu ihbar ettin değil mi? Schönborn'u. Neden?
Çünkü beni birdenbire ortada bıraktı. Ağzıma sıçtı. O barakayı bir Alman'a satıp ortadan sıvıştı.
Peki sence senin için ne yapmalıydı?
Ben her zaman çenemi kapalı tuttum. Her zaman yanındaydım. Her şeyi o bok yığını için yaptım. Sonra o adi herif elime 500 avro tutuşturdu ve haydi güle güle dedi.
Çok az değil mi?
Bu pis bir şaka, arsızlık, aşağılamaydı. Ben her zaman onu kolladım. Ben olmasaydım hiçbir iş yürümezdi.
Yani sen annen Hof'taki iyilik meleğiydin öyle mi?
Evet.
Schönborn'un karanlık işlerini destekledin. Neden?
Para için. Bak etrafına.
Peki ya kaçaklar?
Hepsi iyi durumdaydı. Geldikleri yerden 100 kat daha iyi. Özel havuzları bile vardı.
Biliyorum.
İyi.
Ya Hackspiel?
Ne?
Bana bir içki daha ver.
Ne kadar istersen küçük hanım.
Buraya seni yargılamak için gelmedim.
Bu daha da güzel olurdu.
O otel hakkında kesinlikle daha fazlasını öğrenmek zorunda olduğum için buradayım.
Ama bu biraz masraflı olur.
Ne kadar?
200.
Değer mi?
Mutlaka. Öyleyse şerefine.
Başla bakalım anlatmaya.
Ayıp kaçar.
200 avro için çekingenliği bir kenara bırakabilirsin.
Domuzlar bile bu hikayeyi dinlemek istemez. İlla duymak istiyorsan söyleyeyim. Schönborn Bodrum'da kerhane işletiyordu.
Ne?
Doğru duydum, bir kerhane. Orospular ve onları düzenler işte. Küçük hanım, ayıp kaçar demiştim sana.
Bir kerhane mi?
Masaj salonu adı altında.
Ama değildi öyle mi?
Üst düzey fuhuş yuvasıydı, anlarsın ya, büyük vurgun.
Oraya hiç gittin mi?
Ne yazık ki hayır, keseme uygun bir şey yoktu. Kadınlar özenle seçilmişti. Müşteriler aşağıda bir servet bırakıyordu.
Aşağıda mı?
Spa'da, yani sağlık ve güzellik merkezinde.
Fuhuş?
Doğru.
Kim diyor?
Ben diyorum.
Başka kim?
Kimse ağzını açıp da başını belaya sokmak istemez küçük hanım. Vaktiyle bunu bilenler şimdi bu konuda konuşmak istemezler, anlıyor musun?
Neden istemezler?
Bir zamanlar kerhaneye gittikleri ve kerhaneler karıları tarafından pek sevilmediği için.
Yani bu buranın yerlilerinin de masaj yaptırdığı anlamına geliyor değil mi?
Aynen öyle.
Ama kimler bilmiyorsun tabii. Fuhuş yapıldığını kanıtlayamazsın da.
Fuhuş yapıldığını biliyorum. Yıllarca Ahnenhof'ta her işe koşan enayi bendim.
Buna rağmen söylediklerini doğrulayacak birinin adını veremezsin bana öyle mi?
Kasabada savaş çıksın istemiyorum küçük hanım. Ama sana şunu söyleyebilirim ki Bodrum'da işler yıllarca tıkırında gitti. Ve her şey sarpa sarmadan hemen önce Schönborn Oteli sattı. Adam resmen kokusunu aldı. Satmasaydı muhtemelen 2 aya kalmadan her şey kötüye gidecekti. Kaçak işçiler, kerhane ve daha neler neler.
Yani dedikodu dışında bir şey yok öyle mi? 200 avro için bu çok az. Üzerine biraz daha bir şeyler eklemelisin.
Bir içki daha alabilirsin. İlla fazlasını istiyorsan. Şerefe küçük hanım.
Bir fotoğrafçı arıyorum.
Dediğim gibi burada sadece şeytanlar var. Burada fotoğrafçı bulamazsın.
Bir şekilde annen Hof'la bağlantısı olan bir fotoğrafçı. Aklına gelen bir şey var mı?
Bak bu kolay. Bu konuda sana seve seve yardım edebilirim.
Gerçekten mi?
Schönborn'un oğlu fotoğrafçı. Memleketini ziyarete gelmişken 1-2 masaj yaptırma zevkine erdiğinden eminim. Burnu havada bacaksız. Edwin adı.
Schönborn'un oğlu fotoğrafçı mı?
Evet, senin sorunun ne küçük hanım?
Bu kadar kolay olabilir mi?
Ne demek istiyorsun bilmiyorum ama evet, Schönborn'un oğlu fotoğrafçı. O küçük sanatçının Innsbruck'ta bir atölyesi var. Her şeyi babası finanse ediyor. İşe yaramaz herifin biri.
Hackspiel.
Ne?
Müthiş, bana çok yardımcı oldun. 200 avro senindir.
İyi, o zaman buna içelim.
Evet, içelim.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 108.